Batur'un karavanı başlıyor. Türkiye'nin en bağımsız radyosu Radyo Karavan'dan, Batur'un karavanından herkese merhabalar. Yaklaşık 6 ay önce çıktığımız yolculuklarımızın bugün 12.sinde yine birlikteyiz. Bildiğiniz üzere 15 günde bir her perşembe Ayça ve Tony'den hemen sonra Radyo Karavan'da birlikte oluyoruz ve dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkıyoruz. Programımıza geçmeden önce iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. baturunkaravani@gmail.com baturunkaravani@gmail.com Bana bu mail adresinden ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazarak ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz programımızda her hafta bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu hafta yüzlerce yıldır yolculuk yapan bir topluluğun, çingenelerin izini süreceğiz. Onlarla birlikte Hindistan'dan yola çıkıp dünyanın dört bir tarafına gideceğiz. Hem onların tarihsel değişim süreçlerini inceleyeceğiz, hem de her biri doğuştan müzisyen olan bu toplumun o müthiş ezgilerine kulak vereceğiz. Öyleyse lafı uzatmadan hemen ilk ezgimize geçelim. Kardeş türküler, işler nanay ya da diğer adıyla gel bize keriz edelim desin. Batur'un karavanına tekrar hoş geldiniz.
Lavanda nanay kayın ovası hasta yetmedi kalmadı yetmedi.
Müzikleri, yaşam felsefeleri, konar göçerlikteki ısrarlarıyla, modern toplumun kurallarıyla tatlı sert ama organik bir atışma yaşayan Çingene toplumunun tanınma kavgasıyla başlamak istiyorum programımıza. Yaşadıkları tüm yerleşim birimlerinde küresel bir dışlanmayla karşılaşan, nüfus içinde azımsanmayacak oranda oldukları yerlerde bile kuşkuyla yaklaşılan Çingeneler, etnik açıdan en önemli dezavantajlı gruplardan birisini oluşturmaktalar. Aslında Çingenelerin sıkıntıları toplum içerisinde nasıl çağrılmaları gerektiğiyle, yani topluluk kimliğinin netleştirilmesiyle başlıyor. Çok farklı nedenlerden ötürü bölünmüş olan Çingene örgütlülüğünün bir kısmı Çingene ismini benimsemeyi tercih ederken, özellikle Avrupa'daki pek çok Çingene önderi Çingene terimi gacolar, yani Çingene olmayan erkekler tarafından kendilerine verildiğinden bu hitaba itiraz ederek, etimolojik bağlamda Çingene lehçeleriyle daha uyumlu olan Roman terimini benimsemekteler. Yazılı kaynaklarca yoğun olarak Mısır'dan itibaren mercek altına alınan Çingenelerin Dom, Lom ve Rom olarak üçe ayrıldıkları ve günümüzde konuştukları lehçeler itibariyle Avrupa civarında Rom, Orta Doğu bölgesinde Dom, Ermenistan ve yakın Kafkasya'da Lom şeklinde çağrıldıkları bilinmekte. Çingenelerin her üç grubuna ev sahipliği yapan Türkiye ise bu özelliğiyle eşsizdir. Üç semavi dinin her birinde Çingenelerin ne kadar kötü, acımasız ya da hain karakterli oluşlarına dair sözde dinsel kaynaklardan türetilmiş olumsuz yakıştırmaların bulunması, Çingenelerin kimlik hassasiyetinin çok da boş olmadığını kanıtlamakta. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişinde kullanılan çivilerin üretiminden, Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasına yardımcı olan iki kardeşin Çingenelerin ilk ataları olduğuna değin, tamamen ön yargı ve sorumsuzlukla türetilen boş söylenceler, her çağda kendi zayıflıklarını ve utançlarını başkalarının üzerine yansıtmaya çalışan toplumlara iç huzur sağlarken, Çingenelere ise taşıması ağır bir yük miras bırakıyor ne yazık ki. Dinler tarihinde karşımıza çıkan Hazreti İbrahim'in ateşe atılması hikayesine bile sonradan bir ekleme yapılmış. Hikayeye göre mancınıkla, ki bu mancınığın kurulduğu düşünülen sütunları Urfa'ya giden herkes görmüştür, mancınıkla ateşe atılmaya çalışılmasına melekler engel oluyormuş. İnsan kılığına giren şeytan, Nemrut'a meleklerin dikkatini dağıtmak için bir akıl vermiş ve iki kardeşin bu mancınığın önünde sevişmesini önermiş. Bunu kabul eden kardeşlerin adı Çin ve Gen'miş. Bu taktik işe yaramış ve Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atmayı başarmışlar. Hoş sonradan ateş suya, odunlar balığa dönüşse de bu iki kardeşin soyundan gelenlere Çingene adı verilmiş ve bu soy Allah tarafından lanetlenmiş. Çingene kelimesinin sıfat karşılığının bu milleti ifade etmesi dışında ne anlamlara geldiğini, ne tür deyimlerde kullanıldığını burada anlatmayacağım çünkü hepinizin gayet iyi bildiğine eminim. Bu yakıştırmalardan uzaklaşabilmek adına çaresizlik içinde bir süredir roman kelimesiyle tanımlanmak istiyorlar. Şimdi böyle bir şey uydurup sonra da inanan ve Çingenelere karşı büyük bir ön yargıyla yaklaşanlara karşı çaresizce isim değiştirmelerini de anlayışla karşılamak gerekiyor sanırım. Her ne kadar durum böyle olsa da ben bu program boyunca çok gerekmedikçe roman kelimesini kullanmayacağım ve bu renkli, neşeli milleti olması gerektiği gibi Çingene olarak tanımlayacağım. Çingene kelimesinin kökeniyle ilgili ortaya atılan çeşitli bilimsel teoriler var. Bunların hiçbiri kesin olmasa da çeşitli delillere dayandığı söylenebilir. Kimileri kelimenin tarihçi Herodot'un bahsettiği ve Tuna Nehri'nin etrafında yaşayan Signae isimli toplumun adından türediğini öne sürüyor. İddiaya göre Avrupa içinde oldukça geniş bir alanda hareket halinde bulunan bu halk, günümüzden 2700 yıl önce esas olarak Balkanlar'da yaşamış. Demircilikle ve çerçilikle uğraştıklarına inanılıyor. Seyahatlerini kendilerine özgü atlarının çektikleri arabalarla yaparlarmış. Çingene kelimesinin kökeniyle ilgili bir başka teori, kelimenin 1500-1600 yıl önce yapıldığı söylenen Göktürk kitabelerindeki Çigani sözcüğünden türemiş olabileceğini ileri sürer. Türk dil bilimci Hüseyin Yıldız tarafından vurgulanan bu teoriye göre Çigani sözcüğü Göktürk kitabelerinde yoksul, gariban anlamında kullanılmakta. Kitabelerde Çigani kelimesi çeşitli yerlerde bey kelimesinin zıttı olarak geçer. Kimi yerlerde ise kelime yok çigani olarak ikileme şeklinde kullanılmaktadır. Günümüzde Macaristan'ın pek çok yerinde çingenelere çigan yok şeklinde hitap edilmesi bu teoriyi güçlendirmektedir aslında. Çingene kelimesinin kökeniyle ilgili ortaya atılan bir diğer teori, kelimenin Bizans'taki Atinganoi isimli dini mezhebin adından türemiş olabileceği yönünde. Bu teoriye göre bu mezhebin üyeleri sihir ve falla uğraştıklarından onların adı 800-900 yıl kadar önce aynı işlerle uğraşan çingenelere verilmiş. Atinganoi'nin kelime anlamı dokunulmaz. Bu mezhebin üyeleri kendileri dışında herkesin kirli olduğuna inandıkları için kendi üyeleri dışındaki insanlarla temastan kaçındıklarından bu isim onlara verilmiş. Çingene kelimesinin kökeni tam olarak tespit edilememiş olsa da kesin olan bir şey var ki bu kelimenin bahsi geçen hurafelerle hiçbir ilgisinin olmaması. Kendisi de çingene olan araştırmacı yazar Ali Mezarcıoğlu bir yazısında tüm çingenelere şöyle sesleniyor. Tüm çingene kavimlerinin mensupları şu gerçeğin farkında olsunlar. Bizim adımızda utanılacak hiçbir şey yoktur. Çingene adının kökeni tarihin en eski devirlerine kadar uzanmaktadır. Teoriler çeşitlidir. Adımızın en eski izlerine 1500 yıl önce Göktürk kitabelerinde ya da 2700 yıl önce Balkanlarda rastlamak mümkündür. Bu kadim isim binlerce yıl içerisinde Balkanlar, Anadolu ve Orta Asya'da tüm göçebe zanaatkar toplumları, Çingene evrensel milletine mensup tüm kavimleri anlatan en kapsayıcı ve en bilinen isimdir diyor ve yazısı şu sözlerle tamamlanıyor. Toplumumuza atılan bu alçakça iftiralarla ismimizin lekelenmesini engellemek için çaba harcayın. Bilgisizce bu iftiralara inananlara gerçekleri anlatın. Utanması gereken biz değil, bize hurafelerle bu iftiraları atanlardır. Bu güzel insanların göç etmeye başladıkları o ilk günlere dönmeden önce gelin yine güzel bir ezgi dinleyelim. Kökeninin Hindistan'a dayandığı artık herkesçe kabul ediliyor. Karakteristik fiziksel görünüşlerinin yakınlığı, Hint-Avrupa dil ailesinden olan Çingenece'nin Hintçe ile olan büyük benzerliği bunu fazlasıyla ortaya koyuyor zaten. Peki Çingeneler ne zaman ve neden Hindistan'ı terk ettiler ve konar göçer bir toplum haline geldiler? Milattan sonra 5. yüzyılda Hindistan'dan çıkmaya başlayan Çingeneler, diğer pek çok topluluğun aksine kitleler bazında değil, irili ufaklı gruplar halinde göç yollarına düşmüşler. Bu yüzden de Çingene göçü 1000 yılı aşkın bir süre içinde gerçekleşmiş. Hindistan'dan 5 ila 7. yüzyıllar arasında hareket eden ilk çingene gruplar İran'a geçmişler, 7 ila 10. yüzyıllarda görülen ikinci dalga da Müslümanların Hindistan ve İran'ı fethetmesi sürecinde aynı yöne doğru olmuş. Gazneli Mahmut devrinde son çingene göçü aynı rotadan başlayarak Avrupa'nın içlerine dek yayılmış. Çingenelerin Kuzey Avrupa'ya varışları için 9-14. yüzyıl tarihlerini veren tarihçiler, bu geniş göç bölgesinde farklı inanç ve tutumları sebebiyle yerli egemenlerle başı derde giren Çingene topluluklarının kendilerine atfedilen bir bölgeye yerleşememe, toprağa bağlanamama durumunun Çingenelerin tercihinden ziyade göç sorunlarından kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu öne sürmekteler. Sonuç olarak Çingenelerin Kuzey Avrupa'da yerleşiminin başlayabilmesi ancak 15. yüzyılda gerçekleşebilmiş. Çingenelerin Hindistan'ı terk edip önce İran'a, oradan da Anadolu ve Avrupa'ya gidişleriyle ilgili ilginç bir hikaye var. Doğruluğu tam olarak bilinmese de Çingenelerin de sıcak baktığı bir hikaye. İran'ın büyük şairi Firdevsi'nin iddiasına göre İran Şahı Behram Gur, hayat neşesini kaybetmiş halkının müzik ve eğlence kültürünün bulunmaması üzerine Hint kralından yardım istemiş ve ustaca lavta çalan 10 bin Luru, yani bugünkü Çingenelerin atası kabul edilen Lur halkı mensuplarından 10 bin kadın ve erkeği göndermesini rica etmiş. Bunun üzerine İran'a gelen Çingeneler yaptıkları müzik ve eğlencelerle İran'ın fakir halkının hayat neşesini yeniden kazanmasını sağlamış. İran Şahı bunun üzerine Çingenelere bol miktarda büyükbaş hayvan, tohum ve buğday bağışlamış. Yerleşik hayat ve çiftçilik mesleğinden anlamayan Çingeneler Şah'ın verdiği tüm mükafatı kısa sürede tüketmiş. Tekrar Şah'ın huzuruna çıkan Çingeneler, içinde bulundukları müşkül durumu Şah'a bildirmiş. Oysa Şah, kendilerine ekip biçmek için yeterli mükafat verdiğini belirterek Çingenelerin taleplerini reddetmiş ve şu sözlerle İran diyarından gitmelerini istemiş. Tohumları, buğdayları ve topladığınız ekinleri har vurup harman savurmamalıydınız. Şimdi verdiğim eşekler sizin olsun. Onlara eşyalarınızı yükleyin, müzik aletlerinizi hazırlayın, onları ipeklerle bezeyin. Bu sözler sonrası İran'dan ayrılan Çingeneler dünyanın dört bir yanına dağılmışlar. Tabii bu da bir hikaye. Ortaya çıkmasında eminim kimi gerçeklik payları vardır, fakat pek çok göç hareketinde olduğu gibi Çingenelerin yaşadıkları toprakları terk etmelerinin en büyük sebeplerinin yönetimsel karışıklıklar, kıtlık, savaşlar ve paralı askerliğe zorlanmaları olabileceği tüm tarihçilerin ortak görüşü. Öyleyse gelin yine güzel bir ezgiyle yolculuğumuza ara verelim. Koçani Orkestar'dan Sokeres'i dinleyelim. Ezgisini tanıdığınıza eminim.
Sokerden, sokeresa, sokerden, sokergen, ke. Oh,
Filolojik bilgiler ışığında Çingene göçleri, göçlerin zamanı ve dilsel bağlılıkların etkisiyle 3 ana kol şeklinde gerçekleşmiş. Birinci göç dalgasında yer alan Domlar, güneybatıya yönelerek zamanla Suriye ve Filistin'e, bunların bir bölümü buradan Mısır'a ve Kuzey Afrika'ya geçmiş. İkinci göç dalgasında yer alan Lomlar, kuzeye yönelerek Kafkasların güneyindeki topraklara, Ermenistan ve Gürcistan'a yerleşmiş. Ancak bazı araştırmacılar bu güzergahın tarihsel ve dil bilimsel verilerden yoksun olduğunu belirtiyorlar. Üçüncü ve son göç dalgasında bulunan Romlarsa önce Küçük Asya yani Anadolu'ya ve Balkanlara, oradan da Orta ve Batı Avrupa'ya kadar yerleşimlerini sürdürmüşler. Çingeneler tarih sahnesinde birçok coğrafyaya uğramışlar. Bu duraklarından birisi de Mısır. Bu sebeple başta Osmanlı olmak üzere Çingeneler birçok yerde Kıpti olarak bilinirmiş.
Come on, stand up, everybody dancing!
Rüya üzerine dünyayı dolaşarak büyülü bir eser meydana getiren ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, Çingeneler için farklı tanımlamalar kullanmış. Evliya, kavmi kababete olarak nitelediği Çingeneler için Firavun soyundan gelen bir toplum olduğu iddiasında bulunmuş. Ama sanırım orada biraz çuvallamış. Halil İnalcık'ın belirttiğine göre, özellikle Üsküdar civarında yaşayan Çingenelerin ilk defa İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet tarafından getirildiği ve 31 ailenin bu göçe iştirak ettiği tespit edilmiş. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Çingeneler, Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren eğlence hayatında yer almaya başlamışlar. Bunun en mücessem örneği Hacı Evhat, yani bilinen bir diğer ismiyle Karagöz'müş. Aslında Çingenelerin makus talihini en iyi anlatan örnek de Hacı Evhat'ın, yani gölge oyunundaki Karagöz'ün hayatı olsa gerek. Orhan Gazi döneminde Osmanlı tebaası içerisinde Müslüman olan Karagöz, arkadaşı Hacı İvaz yani Hacı İvat'la beraber halkı öylesine neşe ve eğlenceye sevk etmişti ki bu durum bir takım tutucu kimselerin tepkisine neden olmuştu. Orhan Gazi de gelen eleştiriler sonucu Hacı Evhat ve Hacı İvaz'ı boğdurmuş ama sonrasında bu kararından pişmanlık duymuştu. Çingeneler Karagöz örneğinde görüldüğü gibi halk tarafından çok sevilirken aynı güruhun nefretine de maruz kalabiliyordu. Osmanlı'nın Çingenelerle tarihte iki önemli münasebeti olmuştu. İlki, Mısır'ın fethinden sonra çöle sürülen Çingenelerdir ki bunun en önemli sebebi kargaşa sonucu meydana gelen yağmanın önüne geçmekti. Bir diğeri ise Endülüs'teki katliam sırasında Osmanlı tarafından kıyımdan kurtarılan topluluklardan birisi de Çingenelerdi. Osmanlı'da önemli bir devlet görevi almayan Çingeneler, toplumun en önemli müessesesi olan İzdivaç Kurumu'nu tek başına ayakta tuttukları gibi, bohçacılık, demircilik ve seyislik gibi önemli mesleklerinde aranan erbaplarıydı. Bunun yanında toplumun yapmaktan kaçındığı kürekçilik ve cellatlık gibi mesleklerin de çoğunlukla Çingeneler tarafından tercih edilmesi, onların kötü bir şöhrete sahip olmasına neden olmuştu. Reşat Ekrem Koçu, Osmanlı Çingenelerinin birçok kriminal vakanın baş aktörü olmalarına rağmen kendi aralarında zina ve livata gibi sapkınlıklarının bulunmadığını ve haklarındaki iddiaların çoğunun asılsız olduğunu belirtmektedir. Türkiye'de bugünkü Çingenelerin durumuna geçmeden önce gelin yine güzel bir ezgiyle mola verelim. Braç'tan Opa Tsupa'yı dinleyelim.
Chavalo che, uomo non mai macho dale mandale, chorra manastane, hasme astala, me mande hasta, savo yikchi mange, oi mandra nachem, o patsupa, ma demanda chaye muka, chitai kabene, ai kondichele, umbai umbai umbabai, ale ale aile, umbai umbai umbabai, ale ale aile, umbai umbai umbabai, ale ale aile, umbai umbai umbabai, ale ale aile. Sai c'hai cena, buoni mangia tercele, dale mandale muta da lavatele, amaru java che fai tu rome cale, indale mandale esni la ciacace, oh pazzupa, ma de mande c'hai e muca, ci dai a vene, hai condicele. Umbai, umbai, umbabai, ai ai le aile, umbai, umbai, umbabai, ai ai le aile, umbai, umbai, umbabai, ai ai le aile, umbai, umbai, umbabai, ai ai le aile.
Opa! Davai, sciavaro, hop, hop, hop!
Sumicele, dale mandale anu moti azzare, jamai cutelo ilu già sumicele, dale mandale anu moti azzare, oh pazzupa, ma de mande c'hai muca, ci dai da bene, hai condicele. Umbai, umbai, umbabai, ai ale aile, umbai, umbai, umbabai, ai ale aile, umbai, umbai, umbabai, ai ale aile, umbai, umbai, umbabai, ai ale aile.
Ve gelelim Türkiye'deki çingenelere. Türkiye'de ne kadar çingenenin yaşadığı tam olarak bilinmiyor ne yazık ki. Nüfus sayımlarının yapıldığı dönemlerde etnik kökene dair bir soru sorulmadığından hiçbir zaman tam olarak tespit edilememiş. Ama tahmini olarak en az 500 bin civarında olduğu düşünülüyor. 2 milyon civarında olduğunu söyleyen araştırmacılar da var bu arada. Yaşadıkları şehirlerde kendi gettolarını oluşturmuş çingeneler. Bunların en bilinenleri İstanbul'da Sulukule, Ankara'da Çinçin Bağları, İzmir'de Tepecik semtleri. Tarih boyunca birçok farklı işle uğraşmışlarsa da çoğu sepetçilik, kalaycılık, bohçacılık, hamamcılık, hamallık, arabacılık ve benzeri mesleklerle uğraşmışlar. Çoğu Sünni Müslüman ancak özellikle ülkenin doğu kentlerinde ve İstanbul'un varoşlarında yaşayan göçmen ya da yerleşik pek çok Alevi çingeneye de rastlamak mümkün.
Pabarı deman, parleman ge su kar gaka, gak butari dieman, insan afso de gera.
Yaşadıkları onca aşağılanmaya ve dışlanmaya rağmen çingene toplumunun kesif bir çaresizliğe gömüldüğünden söz edilemez. Tam tersine çingenelerin kendilerine en güvendikleri liman olan müzik sahasını kullanarak naif bir mücadele yürüttükleri gözden kaçmıyor. Çingenelere dair yapılan tüm olumlu yaklaşımların azımsanmayacak kısmının bu topluluğun müziğe aşırı meyilli sayılmalarından ileri geliyor. Müzik çingene bağlantısı deşildiğinde müziğin bu topluluğu ilgilendiren iki yönü açığa çıkıyor. Bunlardan ilki müziğin çingeneler için yoksulluklarından kurtulup toplumun kabul gören kısmına giriş için kişisel davetiye işlevi görmesidir. Çingeneler neredeyse doğumlarından itibaren çingene müziğiyle tanışıp onunla büyümekteler. Topluluğun içinde eğitim yoluyla dikey hareketliliği yükseltmek bir hayli zor, hatta imkansız olarak algılandığından çingene gençler zaten doğuştan sahip olduklarına inandıkları ritim silahına tutunarak çalgıcılık yeteneklerini keskinleştirmeye çalışıyorlar.
Just a ramen getu. Conicte na zane, conicte na dikel, trapier comec de bien.
Çoğu çingene için ailesiyle bir düğünde çalıp söylemek, gidip dersliklerde yıllarca dirsek çürütmekten daha etkin ve verimli bir yol. Müzik bu anlamda çingeneler için öğrenilmiş çaresizliği yenmenin etkin çözümlerinden birisi olarak belirmekte. Müziğin çingeneler için bir diğer anlamına geçmeden önce yine güzel bir ezgi dinleyelim. Taraf de Haydox'tan Dumba la Dumba.
Întorce-te, o, dadmale, Margareto, întorce-te, întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine, întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine, dum-da-ga-dum-a-la-ga-da-dum-a-la-la, continental vin de carne fără oase la gagicile frumos hai dumba dumba dumba șu vin de cu trei leciungă hai dumba dumba dumba șu vin de cu trei leciungă o dat mala la dum dacă dum la gadat mala la o dat mala la dum dacă dum la gadat mala la reg dacă dum la gadat mala la dum dacă dum la gadat mala la dat mala gadat mala la reg dacă dum la gadat mala la N-am desbagă, sunt brunetă, dita, mai paru talento. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, da, da, da, dru, nu, da, la. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, da, da, da, dru, nu, da, la. O, dat mă la la, dum, dacă dumă la, că dai dumă la la. O, dat mă la la, dum, dacă dumă la, că dai dumă la la. Rec, dacă dumă la, că dai dumă la la. Dum, dacă dumă la, că dai dumă la la. Dai dumă la, că dai dumă la la. Rec, dacă dumă la, că dai dumă la.
Gelinen noktada çingene müziğinin çingenelere kattığı ikinci nitelik, topluluğun fikirlerini, düş kırıklıklarını, beklentileri ve tepkiselliklerini ortaya dökme aracına dönüşmesi. Hatta siyasal anlamda önemli bir politik örgütlenme sergileyemeyen çingenelerin, gayri resmi ideolojisinin dışa vurum biçimi halini alıyor. Örneğin, İlle de Roman Olsun şarkısına bir bakalım isterseniz.
Romanlar böyledirler, çalgısız yaşayamaz müdürler. Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler. Romanlar böyledirler, çalgısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o dallar kurudur, her kim olursa.
Bu ezgi, kelimenin tam anlamıyla naif bir çingene manifestosu aslında. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığın doruk noktasına ulaştığı günlerde siyahi hareketinin başlattığı siyah güzeldir direnişi gibi burada da çingeneler diğer insanlardan hiçbir farklılık taşımadıklarını, çünkü Allah'ın kulu olduklarını, toplumda ne denirse denilsin iyi ve hoş insanlar olduklarını anımsatıyorlar. Tüm yoksulluklarına karşın etsiz yemek yemeyerek ince zevk, asil damak tadıyla donatıldıklarını öne süren sözlerle lafı çingenelerin en bilinen özelliğine yani müzisyenliklerine dokunduran İlle de Roman Olsun şarkısı toplumlarına yönelik ön yargılara karşı bir çingene güzellemesi sunuyor. Her ne kadar birbirleri hakkında dedikodu yapsalar da yine de birbirlerini överek esasında ne derece sıkı bağlarla birbirlerine tutunduklarının altını çiziyorlar. Gelin bir de Kibariye'nin söylediği Tepecikli şarkısına bakalım.
Bir gülü- gülüşün var, bu bana yeter. Bir bakışın var, dünyaya bedel. Bir gülüşün var, bu bana yeter. Bir bakışın var, dünyaya bedel. Ey güzeller güzeli, ey melekler meleği, söyle bana kimsin sen, söyle bana kimsin sen. Kaşına gözüne vuruldum onun.
Çingene kökenli yurttaşları yaralayan, pis çingene yakıştırmasına meydan okuyan bir diğer sosyal savunma çığlığı niteliğinde bu şarkı. Hemen her fırsatta itilip kakılan, hadi oradan pis çingene şeklinde çağrılan çingene kadınlarının asilliği ve çarpıcılığı şarkının girişindeki bir gülüşün var bu bana yeter, bir bakışın var dünyaya bedel dizeleriyle alaşağı ediliyor. Tüm şarkı genelinde melekler meleği, çapkınlar çapkını nitelemesiyle çingene kadınlarının boyları, postları, kaşları, gözleri tek tek övülerek sürdürülüp derinleştiriliyor. Şarkıda cinsellik eğilimleri kırbaçlamaktan çok naif bir hayranlık ifadesi seslendirilmeye çalışılıyor ki söz konusu naiflik çingenelerin anlatıldığı tüm çalışmalarda kendisini yoğun bir biçimde hissettiriyor. Bir de kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum, inanmıyorsun sen bana sözleriyle başlayan bir şarkı var ki çingene güzellemesiyle bezenen bir diğer ezgi olarak karşımıza çıkıyor. Burada ilginç olan husus, parçanın aynı zamanda bir gaco oğlan, yani çingene olmayan bir delikanlıyla çingene kadının karşılıklı hislerine, hatta kapışmasına dayanması, çingenelerin kolaylıkla sarkıntıda bulunulabilen hafif kadınlar olmadıklarının vurgulanması. Şarkıda geçen mandalları saklamam, kaybolursa aramam, ben bir roman kızıyım, gacolara yaramam çıkışı, çekici çingene güzelinin tercih edilen değil, tercih eden konumunda olduğunu betimliyor. Çingene ile ilişkiyi kaldıramayacak gacolara ise güzel çingene kadının beğenisine mazhar olunamadığından çatlamak patlamak düşüyor. Yaşamlarından neşe ve eğlenceyi ön planda tutan çingenelerin baş kaldırıları da böyle neşeli şarkılarla oluyor işte. Çingene kökenli genç rapçilerin yaptığı şarkıları bunun dışında tutuyorum tabii ki. Onlar başlı başına farklı bir araştırma konusu bence. Madem ülkemizden örnekler dinledik, yine bu coğrafyadan bir sanatçıyla devam edelim. Suzan kardeş, yarım hava çalsana desin.
Yarım hava çal sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Yarım hava çal sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Bahçedeki yar mıdır, hafistanı dar mıdır? Sevip de alamayan dünyada adam mıdır? Bahçedeki yar mıdır, hafistanı dar mıdır? Sevip de alamayan dünyada adam mıdır?
Thank you.
yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Yarım hava çal sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Bahçede sandık mıdır, döşemesi al mıdır? Her gelen yari sorar, yar baldan tatlı mıdır? Bahçede sandık mıdır, döşemesi al mıdır? Her gelen yari sorar, yar baldan tatlı mıdır?
Sırada Çingene asıllı Sırp bir sanatçı var. Özellikle Balkan müziğini incelediğimiz bölümlerde yer verdiğim, Çingene müziğinin kralı olarak tanımlanan müthiş bir ses. Şaban Bayramoviç.
Gürcev'den her delezi kaçtapta hove Oromya, Oroma batın kaçine.
Şaban Bayramoviç 16 Nisan 1936'da o zamanki adıyla Yugoslavya Krallığı'nın Niş kentinde dünyaya gelir. Kendisini Sırp çingenesi olarak tanımlayan Şaban Bayramoviç ilkokulu Niş'te okumaya başlar ancak 4. sınıfta okulu bırakarak kendisini sokaklarda bulur. Müzik de dahil tüm eğitimi sokaklarda alacaktır Şaban Bayramoviç. Müziğe olan yeteneğini sokakta keşfeden Şaban Bayramoviç, çok fakir olan ailesine yardımcı olabilmek için sokak müzisyenliği yapar bir süre. Futbolu da çok sever. İyi de oynamaktadır aslında fakat geçirdiği çocuk felci yüzünden amatör futbolculuktan uzaklaşmak zorunda kalır. 19 yaşında askere alırlar Şaban'ı. Her şey iyi güzeldir de kalbini yakan bir aşkı da beraberinde getirmiştir askere. Yaşadığı bu ilk aşkın ateşini bir türlü bastıramaz ve askerden kaçar. Ama bu kaçışın bedeli biraz ağır olur. Yugoslavya'nın Alcatraz'ı olarak tanımlanan ve Hırvatistan açıklarında bir adada bulunan Goli Otok hapishanesinde tam 3 yıl geçirir.
Leko lenge na me, kosunome tizu.
Okuma yazmayı bile doğru dürüst bilmeden girdiği hapishanede geçirdiği yıllar da bir eğitim süreci olur onun için. Hapishanede futbol oynar ve kalecilik yapar. Çevikliğiyle Kara Panter lakabını alır Şaban. Louis Armstrong'u, Frank Sinatra'yı, John Coltrane'i ilk kez hapishanede dinler. Sahip olduğu caz gırtla o yıllarda şekillenmeye başlar Şaban'ın. Görev aldığı hapishane orkestrasında İspanyol ve Meksika ezgileriyle tanışır. Goli Otok hatırası olarak ömrünün sonuna kadar taşıyacağı, göğsünden kasığına kadar uzanan 1 santimetrelik yarayla hapishaneden çıkar.
İstikamlı, istikamlı. Pare çuçasas Amen tikne, amen tikne Kancı çiçana Sasma evta, evta beş Balaykana, evta, evta bardır.
Hapishane sonrası müzik kariyeri başlar. İlk kaydını kendi kurduğu Sirna Mamba yani Kara Mamba grubuyla yapar. 20 yıl boyunca da bu gruptaki arkadaşlarıyla çalışır, birlikte yol alırlar. o süreçte birçok 45'liğe, uzun çalara ve kasete imza atarlar. Çingene müziğinin kralı unvanını da bu süreçte alır. Şaban Bayramoviç adeta bir beste fabrikası gibi çalışır. Albümlerinde geleneksel ezgilerin yanı sıra kendi bestelerine de yer verir. Ünü yavaş yavaş tüm dünyaya yayılır. Indira Gandhi'nin davetiyle kökenlerinin dayandığı Hindistan'a bile gider. Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito tarafından da ödüllendirilir. Ard arda gelen konserler, albümler Yugoslavya'nın dağılma süreciyle sekteye uğrar. 3 yıllığına Amerika'ya gider. Ülke dışında olduğu süreçte yaptığı tüm eserler adeta yağmalanır. Telif hakkı gibi kavramların çok da esamesinin okunmadığı o yıllarda birçok şarkıcı onun eserlerini izinsiz söylemiş, yapımcılar da bunlardan izinsiz albümler yapmıştır. Döndüğünde bu duruma fazlasıyla üzülür ancak hiçbir şey yapmaz. O zamana kadar yaptığı gibi yine kendini müziğine verir ve üretmeye devam eder. İşe de Çingenelerin milli marşı olarak kabul edilen Celem Celem'i kaydederek başlar.
Celem Celem, un gönedrome ya. Malak dile ve şukare romesa. Celem Celem, un gönedrome ya. Malak dile ve şukar eromesa.
2000 yılı itibariyle Mostar Sevda Reunion girer hayatına. Biri 2001, diğeri 2008'de olmak üzere iki albüm yaparlar birlikte. 2002 yılında Hırvat grup Kubizmo ile de çalışır. Bu ortaklık Bayramoviç'in en çok bilinen şarkılarından biri olan Gel Yan Dade'nin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır.
Gel Yan Dade, tudur este, amen açacağım. Amen cikne, de barova, tutin açana.
Romano Raj albümünde yayınlanan şarkı, karmaşık yapısı ve lirik içeriğiyle dikkat çeker. 2005'te Miloš Stojanović ve Dragi Šestić tarafından Şaban adlı biyografik filmi çekilir. Dragi Šestić'in bu belgesel için ürettiği aynı adlı albüm Dünya Müzik Ödülü'ne layık görülür. Hayat Şaban Bayramoviç için dolu dolu geçmiştir. Paraya hiç değer vermemiştir. Yaptığı müziğiyle mutlu olmuştur o hep. Son yıllarında yaşadığı maddi sıkıntılar da bunun en iyi göstergesidir aslında. 2008'de doğduğu şehir olan Niş'te ciddi sağlık sorunları yaşar ve artık yürüyemeyeceği ortaya çıkar. Sırbistan hükümeti kendisine bazı maddi yardımlar sağlasa da yorgun kalbi 8 Haziran 2008'de durur ve 72 yaşında aramızdan ayrılır. Ölümünden 2 yıl sonra 12 Ağustos 2010'da Niş'te heykeli dikilen Şaban Bayramoviç'i Time dergisi en iyi 10 caz müzisyeni arasında gösterir.
Ay şukar yaka me manga vodaje lake kamera sila kaleba ay şukar yaka me manga vodaje ola menkala Kadıköy'de ξέρω κάθε το με σε μπαχτάω. Σιλά τα λέμπα, σε λένε γιακά, με μαγκάλα τα όλα με καλά. Σιλά τα λέμπα, σε λένε γιακά, με μαγκάλα τα όλα με καλά. Τελειώμαμε για να βγάμε ρε. Κι αυγά καιρά, μουσικά καλά, μουσικά καλά, αϊ καποχήνα. Σιλά καλέμπα, αϊ σουκάριακα, με μάγκα βλαντά.
Efsaneler bir kenara bırakıldığında neşeleriyle tanınan çingenelerin tarihi aynı zamanda acılar tarihi olarak da karşımıza çıkıyor. Dünyanın neredeyse her köşesine dağılan çingeneler gittikleri yerlerde ayrımcılık, hakaret, tecavüz ve cinayete maruz kalmışlar. Çingeneler tarihleri boyunca büyük zulümlere de maruz kalmışlar aynı zamanda. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından sistematik bir soykırıma uğratılmışlar. Naziler kurdukları özel Einsatzgruppe ve timleriyle büyük bir çingene avı başlatmış, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda gibi geniş bir coğrafyaya yayılan çingeneleri tek tek toplayarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek imha planını hayata geçirmişler. 1942 tarihinde Nazi komutanlarından Heinrich Himmler tarafından yürütülen katliam planı çerçevesinde Avrupa kıtasında 500.000 çingene katledildi. Çingenelerin katledilmesi kadar acı olan bir başka gelişme ise bir tek Nazi savaş suçlusunun çingene katliamından ceza almamasıydı. 1962 yılına kadar süren savaş suçlarının yargılamalarının tamamı Yahudi soykırımı çerçevesinde ele alınırken, 500.000 çingenenin soykırımı dünya vicdanı tarafından görmezden gelindi. Çingenelerin neredeyse tüm insanlar tarafından ne kadar dışlandığının en iyi göstergesi bu olsa gerek. Yaşadıkları tüm acılara rağmen hiçbir çingene topluluğu, onlara en büyük katliamı yapan Almanlar da dahil olmak üzere kimseye kin gütmedi. Yaşadıkları tüm acılara rağmen onlara bağışlanan ilahi neşelerini asla kaybetmediler. İyi ki de öyle olmuş ve bu renkli topluluk her geçen gün daha da kararan dünyanın en güzel figürlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Programı hazırlarken çeşitli kaynakların yanı sıra Baran Dural, Bahriye Eseler, Süleyman İlhan, Muhammed Fırat ve Semra Özlem Dişli'nin akademik çalışmalarından da faydalandığımı özellikle belirttikten sonra geldik Batur'un karavanıyla yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna. Mail adresim baturunkaravani@gmail.com. baturunkaravani@gmail.com. Bana bu mail adresinden ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yazabilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda buluşuncaya dek hoşça kalın.
la camui, ai la la la la la la la. Dui dui de se dui, ci mi da un men la camui, ai la la la la la la. La camui si rupu no, pușcă trebuie la dino, ai.